Ayrım 6.
Manoli'nin sonraki yorumu beni hazırlıksız yakaladı. Görünüşe göre onu iyi dinlememiştim. Haklısınız doktor, haklısınız. Sonra ekledi. Haklısınız ama haklı değilsiniz. Bir hayalim vardı. Gerçek bir öğretmen olmak istedim. Öğretmen maaşı almak istedim. Gerçek öğrencilerim olmasını, bana Bayan Clay diye seslenmelerini istedim. Benim söylemek istediğim buydu. Ama Manoli diye ısrar etti Rosa. Yaptığın şeye bir bak. Darnalı ve sana anne diyen 15 çocuğu bir düşün. Bunun benim istediğim şeyle, hayallerimle bir ilgisi yok dedi Manoli. Sesi keskin ve güçlüydü. Benim de hayallerim vardı. Tıpkı beyazlar gibi. Zencilerin de hayalleri vardır. Evliliğin beni hayal kırıklığına uğrattı. Hayat boyu süren bir evlilik istedim ama elime geçen 14 aylık bir evlilik oldu. Ben bir aptaldım. Yanlış adamı seçtim. O cin seviyordu. Hem de beni sevdiğinden daha fazla. Tanrı benim tanığım diye devam etti bana dönerek. Daha önce bu toplantıya kadar kocam hakkında tek kötü söz etmedim. Darnalı'nın babası hakkında kötü bir şey duymasını istemedim. Ama doktor, haklısınız. Haklısınız, benim de şikayetlerim var. Hiç elime geçmeyen pek çok şey var istediğim. Hayallerim hiç gerçekleşmedi. Bazen gerçekten çok buruk hissediyorum kendimi. Yavaşça ağlarken gözyaşları yanaklarından akıyordu. Sonra başını gruptan çevirerek pencereye döndü ve cildini kaşımaya başladı. Önce yavaşça, sonra derin, uzun kazıntılarla. Gerçekten çok buruk, gerçekten çok buruk diye tekrarladı. Yönümü kaybetmiş gibiydim. Rosa gibi ben de telaşa kapıldım. Eski Manoli'nin geri gelmesini istiyordum. Pençeleri de telaşlandırıyordu beni. Böcekleri mi yok etmeye çalışıyordu yoksa zenciliğini mi? Derisini yırtmadan önce bileklerinden tutup ellerini hareketsiz bırakmak istiyordum. Uzun bir duraklamadan sonra söyleyebileceğim başka şeyler de var ama çok kişisel dedi. Manoli'nin hazır olduğunu biliyordum. En küçük bir dürtmeyle bize her şeyi anlatacaktı. Ama grubun geriye kalanları için yeterince ileri gitmişti. Çok ileriye. Rosa'nın huzursuz gözleri bana lütfen lütfen daha fazla ileri gitmesin, durdurun artık diye bağırıyor gibiydi ve benim için de yeterliydi. Kapağı açmıştım ama ilk kez içeri bakmak istemiyordum. 2-3 dakika sonra Manoli ağlamayı ve kaşınmayı kesti. Gülümsemesi yavaş yavaş yerine geldi ve sesi tekrar yumuşadı. Ama Tanrı'nın her birimize bir yük vermesinin nedeni var. Onun nedenini bulmaya çalışmak benim için bir gurur kaynağı değil midir? Grup üyeleri sessizdi. Hepsi açıkça utanmıştı. Hatta Dorothy bile. Başlarını çevirip pencereden dışarı baktılar. Bu iyi bir terapi deyip duruyordum kendi kendime. Manoli iblislerinden biriyle yüzleşmişti ve şimdi önemli bir terapötik çalışmanın kıyısında duruyordu. Ama ben onu kötüye kullandığımı hissediyordum. Belki diğer üyeler de aynı şeyi hissediyordu ama bir şey söylemediler. Ağır bir sessizlik çökmüştü gruba. Her üyenin bakışlarını yakalayıp konuşmaları için sessizce ısrar ettim. Belki Manoli'ye çok fazla toprak ana anlamı yüklemiştim. Belki de ikonunu kaybeden yalnızca bendim. Kötüye kullanma duygumu gruba yararlı olacak şekilde sözcüklere dökmeye çalıştım. Hiçbir şey çıkmadı ağzımdan. Zihnim sessizdi. Vazgeçerek moralimin bozuk bir şekilde sayısız grup toplantısında sayısız defalar söylediğim yorgun, zedelenmiş yoruma razı olmak zorunda kaldım. Manoli oldukça fazla şey söyledi. Sözleri sizde ne tür duygular uyandırdı? Bunu söylemekten, sıradanlığından, teknik basma kalıplığından nefret ediyordum. Kendimden utanarak sandalyeme çöktüm. Grup üyelerinin ne gibi cevaplar vereceklerini tam olarak biliyordum. Keyifsiz bir şekilde kalıplaşmış cevaplarını beklemeye başladım. Seni artık gerçekten tanıdığımı hissediyorum Manoli. Artık kendimi sana çok yakın hissediyorum Manoli. Seni artık gerçek bir insan gibi görüyorum. Hatta doktorlardan biri bile sessiz bir gözlemci olarak kalması gerektiğini unutup araya girdi. Ben de Manoli, seni bütün bir insan olarak görebiliyorum. İlişki kurabileceğim biri olarak. Seni 3 boyutlu olarak yaşıyorum şimdi. Süremiz dolmuştu. Seansı bir şekilde özetlemek ve ortada olanı söylemek zorundaydım. Biliyorsun Manoli, bu zorlu ama zengin bir oturum oldu. Şikayet edememen konusuyla başladığımız için farkına vardım ki belki de kendinde şikayet etme hakkı bulmuyorsun. Bugünkü işin çok rahatsızlık vericiydi ama gerçek ilerlemenin başlangıcıydı. Önemli olan şu ki içinde çok acı var ve onun hakkında şikayet etmeyi ve bugün yaptığın gibi doğrudan başa çıkmayı öğrenirsen dolaylı yollardan göstermen gerekmeyecektir. Örneğin evinle, bacaklarınla, hatta cildindeki böceklerle ilgili duygularını. Manoli cevap vermedi. Yalnızca doğruca bana baktı, gözleri hala yaş doluydu. Ne demek istediğimi anlıyor musun Manoli? Anlıyorum doktor, çok iyi anlıyorum. Minik bir mendille gözlerini sildi. Bu kadar çok ağladığım için özür dilerim. Size daha önce söylemedim. Belki söylemeliydim ama yarın annemin ölüm yıldönümü. Yarın bir yıl olacak. Neler hissettiğini biliyorum Manoli. Ben de annemi geçen ay kaybettim. Kendime şaşırmıştım. Genellikle bu kadar az tanıdığım bir hastaya bu kadar kişisel bir şey söylemezdim. Galiba ona bir şey vermeye çalışıyordum ama Manoli hediyemi kabul etmedi. Grup dağılmaya başladı, kapılar açıldı, hastalara yardım etmek için hemşireler içeri girdi. Manoli'nin tekerlekli sandalyesiyle uzaklaşırken kaşınmasını seyrettim. Grup toplantısından sonraki tartışmada çalışmamın karşılığını almanın tadını çıkardım. Doktorlar övgü doluydu. Her şeyden öte, hiçbir şey gibi görünen şeyden ortaya çıkan manzaradan çok etkilenmişlerdi. Yetersiz malzeme ve çok az hasta motivasyonuna rağmen grup önemli miktarda etkileşim koymuştu ortaya. Oturumun sonuna kadar koğuştaki diğer hastaların farkında olmayan grup üyeleri birbiriyle ilişkiye girmişti. Doktorlar Manoli'ye sunduğum kapanış yorumundan da etkilenmişlerdi. Eğer açık bir şekilde yardım isterse sembolik, dolambaçlı yardım çığlıkları olan semptomlarını terk edecekti. Nasıl yaptınız? Hayran olmuşlardı. Oturumun başında Manoli nüfuz edilemez görünüyordu. Zor olmadığını söyledim onlara. Doğru anahtarı bulursanız herkesin sıkıntılarına giden kapıyı açmak olasıdır. Manoli için bu anahtar en derin değerlerine, başkalarına yardım etme arzusu seslenmekti. Kendisine yardım etmelerine izin vererek, onlara yardım edebileceğine ikna ederek direncini çabucak saf dışı bırakmıştım. Biz konuşurken baş hemşire Sarah geldiğim için teşekkür etmek üzere başını içeri doğru uzattı. Yine sihrini gösterdin Eir. Kalbinin ısınmasını ister misin? Gitmeden önce öğle yemeği yiyen hastalara bir bak. Hepsi birbirine daha yakın. Ya Dorothy'ye ne yaptın? O Martin ve Rosa'nın birlikte konuştuklarına inanabiliyor musun? Bisikletle ofisime geri dönerken Sarah'ın sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Sabah çalışmamdan tatmin olmak için her türlü nedenim vardı. Doktorlar haklıydı. İyi bir oturum olmuştu. Fantastik bir oturum. Çünkü yalnızca hastaların hayatlarındaki ilişkilerini iyileştirmelerini cesaretlendirmekle kalmamış, Sarah'ın raporunun öne sürdüğü gibi koğuşun terapi programının bütün yöntemlerine daha bir bütün olarak kendilerini adamalarını sağlamıştı. Her şeyin ötesinde sıkıcı ya da boş hasta ya da grup diye bir şey olmadığını göstermiştim onlara. Her hastanın içinde ve her klinik ortamın içinde zengin insan dramasının krizaliti yatmaktadır. Psikoterapi sanatı dramayı harekete geçirmekte yatar. Ama neden çıkardığım iyi iş bana bu kadar az kişisel tatmin vermişti? Kendimi suçlu hissediyordum. Sanki hileli bir şey yapmıştım. Çok sık aldığım övgüler bugüne pek uymuyordu. Öğrenciler benim tarafımdan gizlice yüreklendirilen, beni büyük bir bilgelikle doldurmuşlardı. Onların gözünde etkileyici yorumlar sunmuş, sihrimi göstermiş, grubu önsizli bir şekilde yönetmiştim. Ama ben gerçeği biliyordum. Oturum boyunca tökezlemiş ve çılgın gibi doğaçlama yapmıştım. Hem öğrenciler hem de hastalar beni olmadığım bir şey, kendimden daha fazla, olabileceğimden daha fazla biri olarak görmüşlerdi. Bu bakımdan arketip toprak ana Manoli ile benim ortak pek çok şeyimiz bulunduğunu fark ettim. Kendime küçük olanın güzel olduğunu hatırlattım. İşim tek bir grup toplantısını yönetmek ve olabildiğince çok sayıda grup üyesine yardımcı olmasını sağlamaktı. Bunu yapmamış mıydım? Grubu 5 üyenin bakış açısına göre gözden geçirdim. Martin ve Rosa. Evet, iyi iş çıkarmıştım. Onlardan emindim. Oturum için belirledikleri gündemleri bir dereceye kadar yerine getirilmişti. Martin'in moral bozukluğuna, sunacak değerli hiçbir şey olmaması inancına etkili biçimde meydan okunmuştu. Rosa'nın kendisi gibi olmayan herkesin, yani anoreksik olmayan herkesin kendisini yanlış anlaması ve onu yönlendirme çabası içinde olduğuna dair inancının yanlışlığı kanıtlanmıştı. Dorothy ve Carol pek aktif olmasalar da yine de gruba karışmış gibiydiler, belki izleyici terapisinden faydalanmışlardı. Terapide birisinin etkin bir biçimde çalıştığını görmek çoğu kez hastanın gelecekte iyi bir terapötik çalışma yapmasını sağlardı. Ya Manoli? Orada problem vardı. Manoli'ye yardım etmiş miydim? Ona yardım edilebilir miydi? Başhemşirenin anlattıklarından öğrendiğim kadarıyla çok çeşitli psikoterapik ilaçlara cevap vermemişti ve herkes, birkaç yıllık sosyal hizmet uzmanı dahil, herhangi bir içgörü yönelimli psikoterapiye katılması için çabalamaktan vazgeçmişti. Peki neden ben bir kez daha denemeye karar vermiştim? Ona yardım etmiş miydim? Psikiyatrlar son yorumumu etkileyici bulmuş olsalar ve gerçekten onlara söylediğim sıradan sözcüklerim öyle olduğu duygusunu vermiş olsa da, yüreğimde hepsinin bir düzmece olduğunu biliyordum. Yorumumun Manoli'ye yararlı olma şansı yoktu gerçekte. Semptomları, bacaklarının açıklanamayan felci, vücudundaki böcek halüsinasyonları, evindeki böcek istilasının ardında bir komplo olması sanrısı çok önemliydi ve psikoterapinin ulaşamayacağı bir yerdeydi. En önemli şartlar altında bile becerikli terapistlerle sınırsız zaman psikoterapi büyük bir olasılıkla Manoli'ye çok az şey sunardı. Ve burada olumlu şart sıfırdı. Manoli'nin parası ve sigortası yoktu ve hiç kuşkusuz takip psikoterapisi alması olasılığının bulunmadığı bir bakım yerine gönderilecekti. Yorumumun Manoli'nin daha ileri bir çalışma yapmasını sağlayacağı şeklindeki gerekçem sırf bir yanılsamadan ibaretti. O halde bu şartlar düşünüldüğünde yorumun ne kadar etkileyiciydi? Hangi amaçla etkileyici? Etki bir hayal. Aslında benim ikna edici güzel sözlerim Manoli'ye köstek olan güçlere değil, izleyici öğrencilerime yönelikti. O benim kibrimin kurbanı olmuştu. Artık gerçeğe yaklaşmıştım. Ama memnuniyetsizliğim sürüyordu. Neden yargımın bu kadar zayıf olduğu sorusuna döndüm. Temel bir psikoterapi kuralını bozmuştum. Teklif edecek daha iyi bir şeyiniz yoksa hastaların savunmalarını ellerinden almayın. Hareketimin ardındaki güç neydi? Neden Manoli benim için bu kadar önemliydi? Bu sorunun yanıtının annemin ölümüne verdiğim tepkide yattığını düşündüm. Oturumun seyrini gözden geçirdim. Olanlar ne zaman kişisel olarak etkilemeye başlamıştı beni? Manoli'yi ilk gördüğüm andı. O gülümsemesi, o yastığa benzer kolları, annemin kolları. Beni nasıl da kendilerine doğru çekmişlerdi. O yumuşak, hamur gibi kollarda rahatlamayı ne kadar istemiştim. Ve o şarkı, Judy Collins'in şarkısı nasıldı? Sözcükleri aradım. Ama şarkı sözleri yerine uzun süredir unutmuş olduğum öğleden sonranın olayları geldi aklıma. 8 ya da 9 yaşında Washington DC'de yaşarken cumartesi günleri öğleden sonralarında arkadaşım Roger ve ben piknik yapmak için bisikletle Old Soldiers Home adlı parka giderdik sık sık. Bir gün sosis kızartmak yerine parkın yanındaki bir evden canlı bir tavuk çalıp parkın ormanındaki bir açıklıkta yakacağımız kamp ateşinde pişirmek üzere bir plan yaptık. Ama önce öldürmek gerekiyordu. Ölüm törenlerine ilk başlayışım. Roger inisiyatifi ele alıp kurbanımız olan tavuğun başını dev bir taşla ezdi. Kan içinde ve ezilmiş olmasına rağmen hayatı için savaşmaya devam etti tavuk. Dehşete kapılmıştım. Zavallı yaratığı seyretmeye dayanamadığım için başımı çevirdim. Her şey çok ileri gitmişti. Durumu geriye almak istiyordum. Hemen o an yetişkin gibi görünme projeme olan ilgimi kaybettim. Annemi istiyordum, eve gitmek istiyordum. Böylece bana sarılırdı. Zamanı geriye almak, her şeyi silmek, güne yeniden başlamak istiyordum. Ama geriye dönüş ve Roger'ın tavuğu yaralı başından tutup ölene kadar boynunu bükmesini izlemekten başka yapacak bir şey yoktu. Tavuğun tüylerini yolmalı, temizlemeli, şişe geçirmeliydik. Ateşte kızartıp yememiz gerekiyordu. Belki de zevk alarak. Bütün bu felaketin yok olmasını dilediğimi ürkütücü bir açıklıkla hatırlamama rağmen gerçekte yaptığımız şeyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordum. Yine de o öğleden sonrasının hatırası bu kadar yıl sonra bulunduğu derin depodan neden çıktığını sorarak kendimi özgür bırakana kadar beni pençesine almıştı. Tekerlekli sandalye dolu hastane odasını Old Soldiers Home'un çalılığında çok uzun zaman önce gerçekleşen olaylara bağlayan şey neydi? Belki çok ileri gitme fikri. Çünkü Manoli ile de çok ileri gitmiştim. Belki zamanın geri alınamazlığına yönelik olarak duyulan iç kaygı. Belki hayat ve ölümün katı gerçeklerinden beni koruyacak olan anneye karşı duyulan özlem. Seansın ağızda kalan tadı hala acı olsa da kaynağına daha yakın hissediyordum kendimi. Annemin ölümüyle körüklenen annesel rahatlığı derinden isteyişim Manoli'nin toprak ana imgesiyle yankılanmıştı. Bu imgeyi ondan almış mıydım? Rahatlama isteğimi örtme çabasıyla gücünü yok mu etmiştim? O şarkı, o toprak ana şarkısı, şimdi aklıma gelmeye başlayan sözleri. Sakıntılarını toparla ve hepsini bana ver. Onları kaybedersin. Ben onları kullanabilirim. Aptalca çocuksu sözler. Bir keresinde beni götürdükleri kuytu, bereketli, sıcak yeri belli belirsiz hatırlıyordum. Artık bu sözcükler bir işe yaramıyor. Değişmiş imgeyi yeniden oluşturmak için bir Vasarely ya da Eşker yanılmasına bakarak aklımı o yere çevirmeye çalışıyorum ama boşuna. Bu yanılsama olmadan yapabilir miyim? Bütün hayatım boyunca çok çeşitli toprak analarda rahatlık aradım. Şimdi onları önümde topluyorum. Son nefesini verirken bile ondan bir şey istediğim, ne olduğunu bilmesem de, ölmekte olan annem, bebekliğimde ve çocukluğumda bana bakan, isimleri çok uzun süre önce zihnimden silinen, çok sayıda sevgi dolu zenci kahya, kendini çok seven, bana tabağındaki kırıntıları teklif eden kız kardeşim, beni ölmek için diğerlerinden ayıran, rahatsızlık verici öğretmenler, 3 yıl boyunca benimle sadık ve sessiz bir biçimde oturan eski analistim. Bütün bu duyguların karşı aktarım diyelim, Manoli'ye çatışmasız terapötik yardım teklif etmemi neredeyse olanaksız kıldığını artık daha açık bir şekilde görebiliyorum. Eğer onun olduğu gibi kalmasına izin verseydim, tıpkı Rozan'ın yaptığı gibi sıcaklığında gevşeseydim, hastamı kendi rahatlığım için kullanmam nedeniyle kendimi kınardım. Bu yüzden onun savunmacı yapısına meydan okudum ve şimdi de kendimi gösteriş yaptığım ve onu öğretim gösterisi uğruna kurban ettiğim için kınıyorum. Yapamadığım ya da yapmadığım şey bütün duygularımı parantez içine almak ve Manoli ile benim ona yüklediğim imge değil, etten kemikten olan Manoli ile gerçek bir etkileşime girmekti. Grup toplantısının ertesi günü Manoli taburcu edildi. Onu tesadüfen koridorda ayakta tedavi gören hastaların eczanesinin vitrininin yanında beklerken gördüm. Minik dantel kepi ve tekerlekli sandalyede otururken bacaklarını örten mavi işlemeli battaniyesi, Rozan'ın hediyesi, dışında sıradan görünüyordu. Yorgun, yıpranmış, önünde ve arkasında uzanan uzun gri ricacı kuyruğundakilerinden farksız. Başımla selam verdim ama beni görmedi. Yoluma devam ettim. Birkaç dakika sonra tekrar düşündüm ve onu bulmak için geri döndüm. Yine vitrinin yanındaydı ve taburcu ilaçlarını kucağındaki eskimiş torbasına dolduruyordu. Tekerlekli sandalyesiyle hastane çıkışına kadar gidişini izledim. Kapıda durdu, çantasını açıp bir mendil çıkardı, kalın çerçeveli gözlüklerini çıkarıp yanaklarından süzülen yaşları zarif bir şekilde sildi. Manoli merhaba, beni hatırladın mı? Sesiniz çok tanıdık geliyor dedi gözlüklerini yeniden takarak. Bir dakika durun size bir bakayım. Bana baktı, 2-3 kez gözlerini kırpıştırdı ve sonra sıcak bir şekilde gülümsedi. Doktor Yalom, tabii ki hatırlıyorum sizi. Durup yanıma gelmeniz çok hoş. Sizinle konuşmak istiyordum özel olarak. Koridorun sonundaki sandalyeyi işaret etti. Orada sizin için bir sandalye görüyorum. Ben kendi sandalyemi taşıyorum. Beni oraya kadar götürür müsünüz? Oraya gidip oturduğumda Manoli, gözyaşlarımı aldırmamalısınız. Bugün ağlamayı kesemiyorum bir türlü. Grup seansının onun için yıkıcı olduğuna dair artan korkumu bastırmaya çalışarak yavaşça, Manoli, gözyaşlarının dünkü grup toplantısıyla bir ilgisi var mı diye sordum. Grup mu dedi inanamayarak. Doktor Yalom, oturumun sonunda size söylediklerimi unuttunuz mu? Bugün annemin ölüm yıl dönümü, bir yıl önce. Ah tabii özür dilerim şu anda kafam biraz karışık. Sanırım hayatımda pek çok şey oluyor Manoli. Rahatlayarak hemen profesyonel tavrımı takındım. Onu çok özlüyorsun değil mi? Evet. Rozan'ın ben büyürken annemin gittiğini söylediğini hatırlıyorsunuzdur. 15 yıl ortadan kaybolduktan sonra bir gün ortaya çıktı. Ama sonra geri döndüğünde seninle ilgilendi mi? Sana anne rahatlığını verdi mi? Anne annedir. Yalnızca bir annen vardır. Ama biliyor musunuz, annem benimle pek ilgilenmedi. Tam tersine öldüğünde 90 yaşındaydı. Hayır, öyle bir şey değildi. Daha çok orada olması önemliydi. Bilmiyorum, galiba benim ihtiyaç duyduğum bir şeyi temsil ediyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum Manoli. Gerçekten anlıyorum. Belki bunu söylemek benim üstüme vazife değil doktor ama bence siz de bizim gibisiniz. Siz de annenizi özlüyorsunuz. Doktorların da anneye ihtiyacı vardır. Annelerin anneye ihtiyacı olduğu gibi. Bu konuda haklısın Manoli. Altıncı hissin çok iyi. Rosa'nın dediği gibi. Ama benimle konuşmak istediğini söylemiştin değil mi? Söylediğim gibi annenizi özlemenizle ilgili konulardan biri oydu. Sonra o grup toplantısı var. Yalnızca teşekkür etmek istedim size. Hepsi bu. O seanstan çok şey kazandım. Ne kazandığını söyleyebilir misin bana? acil bir şey öğrendim. Çocuk büyütme işimin bittiğini öğrendim. O iş bitti. Sonsuza dek. Sesi kısıldı ve bakışlarını kaçırıp koridora bakmaya başladı. Acil, sonsuza dek. Manali'nin beklenmedik sözleri beni meraklandırdı. Onunla konuşmayı sürdürmek istiyordum ama ah bakın Claudia beni arıyor dediğini duyunca hayal kırıklığına uğradım. Claudia, Manali'yi ön kapıdan çıkararak gönderildiği bakım evine götürmek üzere kendisini bekleyen minibüse doğru yönlendirdi. Kaldırıma kadar onu takip ettim ve onun ve sandalyesinin minibüsün arkasına yerleştirilişlerini izledim. Hoşça kalın Doktor Yalom dedi bana el sallayarak. Kendinize iyi bakın. Gariptir ki minibüsün uzaklaşmasını izlerken kendisini diğerlerinin dünyasını yakalamaya adamış olan benim, Manali'yi tanıyana dek mite dönüştürdüklerimizin kendilerinin mitlerden muzdarip olduklarını anlamamış olduğumu düşündüm. Onlar da umutsuzluğa kapılıyor, bir annenin ölümü için yas tutuyor, hayata karşı öfkeleniyor ve vermeyi bırakmak için kendilerini sakatlamaları gerekebiliyordu. 4. Yas terapisinde 7 ileri ders. Uzun yıllar önce arkadaşım Earl beni arayarak en yakın arkadaşı Jack'e habis, ameliyat edilemez beyin kanseri teşhisi konduğunu söyledi. Ben acısını paylaşamadan şunları söyledi. Bak Irv, kendim için aramıyorum, başkası için arıyorum. Bir iyilik, benim için gerçekten çok önemli. Sonuçta Jack'in karısı Irene'i tedavi edebilir misin?